7 ayette evliliğin hikayesi. 19 Mart 2019. Hazırlayan David Mattis. Geçen günlerde alışılmadık biçimde olgun olan bir çifti evlendirdim. Hem damat hem gelin 30'lu yaşlarının sonlarındaydı. Takdire layık bir sabırla beklemişlerdi. Yaşamları ve imanları düzene oturmuştu ve nerede durduklarını biliyorlardı. Tanrı'nın sözünde. Tanrı'nın kutsal kitaptaki sözlerinin kayasına birlikte bu denli net, sağlam, sabit bir şekilde basan bir çift, daha önce ya hiç evlendirmedim ya da olsa olsa böyle bir iki çift olmuştur. Dolayısıyla, düğünleri için en sevdikleri bir veya iki metni seçmelerini istediğimde, kendi kendilerine seçim yapmaktan çekindiklerini görmek de beni şaşırtmadı. Tanrı'nın sözünü, ön kapağından arka kapağına kadar her bir noktasıyla sevdiklerini ve Tanrı'nın söylediği her şeye memnuniyetle teslim olduklarını söylediler. Kalan her şeyi çok dikkatlice seçtiğimiz düğün günlerinde bile durum böyleydi. Arkadaşlarının ve ailelerinin önünde Tanrı'nın kendilerine söyleyeceği herhangi bir şeyi duymaya ve benimsemeye can atıyorlardı. Etkilenmiştim. Aile seçimi görevini bana yükleyen bir çiftle belki ilk kez karşılaşıyordum. Siz onlar için ne seçerdiniz? Bir ayet veya metnin yerine, kutsal kitabın evlilik üzerine en önemli ayetleri olduğunu düşündüğüm, kusursuz değilim elbette. 7 ayeti seçtim. Aşağıda bu 7 ayet yer alıyor ve her birinde kısaca neden bu denli önemli olduğunu açıkladım. 1. Yaratılış 1. bölüm 27. ayet. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. En başında Tanrı erkeği ve kadını insan olarak eşit değere ve yücelikle farklı tamamlayıcı görevlere sahip olarak yarattı. Tanrı erkeği ve kadını özde çift cinsiyetli olarak yaratıp sonradan erkek ve kadın donatıları eklemedi. Bunun yerine bedenlerimizdeki her bir hücreye kadar tümüyle erkek veya kadınız. Fizyolojimizde ve psikolojimizde harika bir şekilde farklıyız. Bu farklılıklarsa erkekleri kadınlardan veya kadınları erkeklerden daha iyi yapmıyor. Ancak erkekleri ve kadınları bir arada daha iyi yapıyor. Tanrı erkeği yarattıktan, onu bahçeye yerleştirdikten ve ona dünyadaki yaşama ilişkin ahlaki bir bakış sunduktan sonra ona şöyle dedi. Adem'in yalnız kalması iyi değil. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Yaratılış 2. bölüm 18. ayet. Yaratılış anlatısı boyunca her günün sonunda Tanrı yaptıklarının iyi, iyi, İyi, iyi, iyi olduğunu beyan etti. 6. günün sonundaysa çok iyiydi. Ama tek başına bir adam mı? İyi değil. En azından ilk adam için ve birçoğumuz için durum böyle. 2. Yaratılış 2. bölüm 24. ayet. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Tanrı ilk kadını yarattıktan ve bu harika armağanı erkeğe emanet ettikten sonra bizim evlilik dediğimiz kurumu yarattı. İki kişi tek bir varlık oluyor. Bir kadın ve bir erkek. Tanrı'nın yarattığı dünyadaki en temel insani ilişkiyi oluşturuyor. Adam annesini, babasını bırakıp karısına bağlanacak. Tanrı'nın altında kadın artık onun en temel sorumluluğu, aynı şekilde kadın da kocasıyla yeni bir aile birimi kurabilmek için babasının evini bırakıyor. Mezmurlar 45. bölüm 10. ayet. Tanrı'nın altında adam artık onun en temel sorumluluğu. Yine de her ne kadar ümit verici bir tablo olsa da günah dünyaya girdi. Adam bahçeyi koruyamadı. Gardını düşürdü ve yılanın karısının kulağına girmesine müsaade etti. Böylece kadın da aldatıldı. Sonra adam Tanrı'nın buyruğunu ilk elden bizzat duymuş olmasına rağmen bunun yerine eşinin sesine kulak verdi ve Tanrı'ya karşı günah işledi. Şimdi ise bu düşmüş ve lanetlenmiş dünyada en temel ilişki olan evlilik ciddi acılar ve zorluklar içermiyor değil. Yaratılış 3. bölüm 16. ayet. 3. Matta 19. bölüm 6. ayet. Şöyle ki, onlar artık iki değil, tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Şimdi de binlerce yıl ileri sarıp İsa'nın sözlerine geçiyoruz. Günah Tanrı'nın yaratılışını gasp etmiş ve kocalar ve karılar sıkça kendilerini birbirleriyle mücadele eder durumda buluyor olsa da İsa Tanrı'nın yaratılıştaki evlilik bakışını pekiştiriyor. Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın. Günah Tanrı'nın başlangıçtaki tasarısını zorlayabilir. Ama onu alt edemez. Hatta evlilik, günaha dayanmak üzere yaratılmıştır. Tanrı ikinin biri olmasını istemektedir. Birin ikiye ayrılmasını değil. Tanrı erkekler olarak özellikle de kocaları, ilk adamın düştüğü yerde kendisine sadık olmaya çağırmaktadır. Tanrı her adamı, kendi eşini ve evliliğini kutsal bir gayretle önce kendi günahından, sonra da başkalarının günahından korumaya çağırmaktadır. Kadının başarısızlıkları, adamın başarısızlığının bahanesi değildir. Kadınlar için de, adamın başarısızlıkları, kadının başarısızlığının bahanesi değildir. Erkek ve kadın, ikisi de yaşadığı sürece birbirleriyle anlaşma içindedir. Kaçınılmaz olarak birbirlerine karşı günah işleyeceklerdir. Belki düğün günü bitmeden önce, kesinlikle de balayı bitmeden önce, günah bir şekilde ilişkinin uyumunu zorlayacaktır. Ama Tanrı evlilik anlaşmasını, erkeği ve kadını zor zamanlarda bir arada tutmak üzere tasarlamıştır. Zor zamanlar, evlilik için bir sürpriz değildir. Evlilik zor zamanlar için yaratıldı. Anlaşmalar temelde kolay zamanlar için değil, en zor zamanlar içindir. 4. Efesliler 4. bölüm 32. ayet. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Bu, kendi 12 yıllık evliliğim için en önemli ayet olabilir. Ve kanımca nezaket birçok diğer evlilikte de yeterince önem görmüyor. Evlilik anlaşmasının muhteşem kısıtlamaları, sınırları ve taahhütlerinden dolayı erkek ve kadın birbirlerine karşı kaba olma, sürekli olarak yaşamı zorlaştırıyor gibi görünen inatçı eşe tepki gösterme dürtüsünü ve ayartısını hissedebilirler. Oysa Tanrı'nın evliliği olan bakışında karı koca arasında kabalığın veya hor görmenin yeri yoktur. Evet, sevgi dolu düzeltmeler vardı. Evet, çetin sohbetler vardı. Evet, düzenli olarak, hatta günlük olarak bağışlama dilenir ve de sunulur. Ama kabalık asla. Mesih'teki kocalar ve karılar, kendileriyle her halükarda Tanrı tarafından sevecenlikle ilgilenildiğini bilirler. Bu birlikte sürülen yaşamın asla zor olmayacağı anlamına gelmez. Ama Tanrı'nın kendi çocuklarının yaşamına egemen bir biçimde atadığı zorluklar, her ne kadar garip görünse de sevecenliktir. Siz de aynı şekilde Mesih'te birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. 5. Koloseliler 3. bölüm 19. ayet. Ey kocalar! Karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın. Tanrı'nın kocaya olan özel çağrısı, karısını sevmesidir. Sevgi, doğal olarak gelişen bir duygusal eğilim değildir. Duygusal eğilimdir. Ama bu kadar değil. Daha fazlasıdır. Aynı zamanda anlaşma bağlılığı ve fedakar eylemdir. En kötü zamanlarını geçirirken bir koca pasif veya sert olma ayartısı yaşayabilir. Karısının ondan olan ihtiyacı ve Tanrı'nın erkek olarak kendisini çağırdığı şey ise sertlik değil, yumuşak huyluluktur. Pasiflik değil, etkinliktir. Yumuşak huylu etkinliktir. Yumuşak huyluluk zayıflık değildir. Yumuşak huyluluk, yaşam vermeye amaçlayan kontrol altındaki güçtür. Yumuşak huyluluk, takdire layık bir güçtür ve Tanrı'nın ruhuyla gelişip daha da takdire layık bir olgunluğa evrilir. Evliliğin amacı, yaşamımızı kolaylaştırmak ve kötüleştirmek değil, yaşamımızı daha kamçılayıcı ve daha iyi yapmaktır. Kadın kocasıyla birlikte, lütuf yaşamının bir mirasçısıdır. Ve Tanrı, kocayı kadınla anlayışlı bir şekilde yaşamaya, ona karısı olarak özel bir onur ve ilgi göstermeye çağırmaktadır. 1. Petrus 3. bölüm 7. ayet. 6. Koloseliler 3. bölüm 18. ayet. Ey kadınlar! Rab'de layık olduğu üzere kocalarınıza tabi olun. Tanrı'nın bir kadına olan çağrısı, kocasının evlilikteki sevgi dolu önderliğini onaylaması, benimsemesi ve beslemesidir. Kocası onun için özeldir. Tanrı kadını her erkeğe tabi olmaya çağırmamaktadır. Asla. Yalnızca kendi kocasına tabi olmalıdır. Efesliler 5. bölüm 22. ayet. Titus 2. bölüm 5. ayet. 1. Petrus 3. bölüm 1 ve 5. ayetler. Kocasına tabi olması da mutlak bir tabi olma durumu değildir. Koloseliler 3. bölüm 18. ayet. Rab'de layık olduğu üzere diyor. Tıpkı kocası içinde olduğu gibi. kadının nihai bağlılığı ve otoritesi İsa Mesih'tir. Kocanın Mesih'e itaati ve Mesih'in fedakarlığını göstermesiyle ve kadının da eşini destekleyip güçlendirmesi, onu kendi varlığıyla daha iyi bir adam yapmasıyla ikisi birlikte evlilik dansında yükselmiş olurlar. Kutsallıkta tabi olma asla pasif veya zayıf değildir. Günümüzün kibir dolu insanların yapabileceği en zor şeylerden biridir. İsa'nın Rab olduğunu söylediğimizde ise işte tam da bunu yapmış oluyoruz. 7. Efesliler 5. bölüm 32. ayet. Bu sır büyüktür. Ben bunu Mesih ve kiliseyle ilgili olarak söylüyorum. En iyisini sona sakladık. Tanrı evliliğin bir gizem olduğunu söylerken onun kafa karıştırıcı veya esrarengiz bir şey olduğunu değil, anlamının derinliğini tam olarak kavrayamadığımızı söylemektedir. Geçmişte binlerce yıldır bir gizem oluşmuştur. Ama şimdi Nasıralı İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişiyle birlikte evlilik artık bir gizem değildir. Evlilik açığa çıkarılmıştır. Gizem şuydu. Neden bir erkek ve bir kadın ikisi de yaşadığı sürece birbirleriyle anlaşma içindeydi? Tanrı bunu neden bu şekilde yaptı? İnsan toplumunu neden bu şekilde inşa etti? Cevap şu. Oğlunu göndermeden binlerce yıl önce Tanrı insan yaşamının temel noktalarına İsa'ya işaret edecek bir unsur koydu. Başından beri Tanrı kendi oğlunu bizi günahlarımızdan kurtarmak üzere göndereceğini biliyordu. Ve evliliği de bu beklentinin temelini atmak, dünyayı İsa Mesih'in müjdesine hazırlamak üzere tasarladı. Evliliğin anlamı, İsa'nın kendi halkı için, kendi gelini için canını vermiş olduğudur. Bir kocanın çağrısı, alarak değil, vererek önderlik etmek, bize İsa'yı göstermektir. O kendisini ve kendi rahatını düşünmedi ama bizim için kendisini feda etti. İsa, özel ayrıcalık iddia etmeyen, ancak kendi eşini şefkatle, bağlılıkla ve eylemle sevmek üzere daha fazla sorumluluk yüklenen kocadır. İsa'nın kiliseye olan sevgisi, evliliğin nihai anlamıdır. Hristiyanlar olarak yeminlerimizi ederken ve kuzunun gelmekte olan düğün şölenine hazırlanırken, yaşama geçirmeye ve dünyaya göstermeye çalıştığımız mesaj ve sahne budur. Vahiy 19. bölüm 9. ayet. Evliliğin hikayesi budur.